Ayrım 4.
Tıpkı kafesinde dört dönen genç bir kaplan gibi. Vücudunu her dönüşte aynı zarif biçimde çeviriyor ve artık ağlamaya başlayan kadını bilinen sözler ve emirlerle azarlıyordu. İçimden seni bilirim Haydrun diye düşündüm. Sen hep kısa çöpü çekmişsindir, seni gidi hayvan. Böyle davrandığına göre çok sinirli olmalısın. Bugün pek iyi şeyler umuyorsun herhalde. Senin ihtiyarlardan sık sık dayak yemez miydin? Ve hafta sonlarında da odaya hapsedilmez miydin? Şimdi yerde, havada olduğumuzdan daha tehlikeli gelmeye başladı bana. Burada nöbetçiler yolcuların ağlamasına kızıp veya pilot kabinindeki homurdanmalardan kuşkulanıp ateş edebilir veya bombayı patlatabilirlerdi. Bizimle birlikte düşmek, yok olmak için hiçbir korku da duymazlardı. Hiç değilse geride bir iz bırakmak isteyeceklerdi. Politik bir etkinlikleri olmasa bile bir huzursuzluk yaratacaklardı. Aşağıdayken polise, askerlere veya kuledeki bir görevliye kızıp acısını bizden çıkarabilirlerdi. Dışarıdaki üniformalılar bizi burada tutmak için uçağın lastiklerine ateş etme emri aldılarsa bizi kaçıranlar da bizden intikam almayacaklar mıydı? Burada yerde seyirciler vardı ve onlar da seyirci istiyorlardı. Herhalde yalnız silahlar değil, kameralar da üzerimize çevrilmişti. Aşağıdayken ne yapacakları belli olmazdı. Kızgındılar, umutsuzdular, kıstırılmışlardı. Ya hep birlikte ya yalnız bizi havaya uçurmakla gösteri yapmaya yeltenebilirlerdi. Evet, biz zorla sahneye konmuştuk. Eser henüz yazılmamıştı ama roller dağıtılmıştı. Bombaların altındaki emniyet ipleri sallanıp duruyordu. Her an patlayabilirlerdi. Oyunun kahramanları kah gülerek, kah kızarak bizi yerimize çakıyorlardı. Oyunun nasıl devam edeceğini onlar da bilmiyor gibiydiler. Sanki bütün dünyaya yayın yapacak uygun kamera ekibini ve gerekli seyirciyi bekler gibiydiler. Kuşkusuz oyunun nasıl seyredeceği değil, seyircinin çokluğu önemliydi. Bizim starların kendilerini gösterecekleri ekranların başında seyirci olmadıkça biz güvenlik içindeydik. Kimse görmeyecekse, aldırış etmeyecekse, kimse alkışlamayacak veya ürpererek başını çevirmeyecekse bu eseri sahneye koymaya değmezdi. Düştüğüm dehşetin boyutları böylece yavaş yavaş şekil değiştirdi. Dışarıdakilerden daha çok korkmaya başladım. Havaya çıkmalıydık. Yukarısı bana daha güvenli görünüyordu artık. Böyle oturup beklemeye daha fazla dayanamayacaktım. Saate bakılırsa 1,5 saat geçmişti. Oysa bana gün geçmiş gibi geliyordu. En süratli uçuş için yapılmış bir uçağın içinde, daracık yerde, vücudumdan uzakta tutulan kanı çekilmiş kollarla oturmaya ve beklemeye daha birkaç dakikadan fazla nasıl dayanacağımı bilemiyordum. Üstelik bacaklarım da ağrı başlamıştı. Kütük gibi şişmişlerdi. Ara sıra bir adale kontrolden çıkıyor ve kalçamda seyrilmeler oluyordu. Parçalara ayrılmış gövdem hareket istiyordu. Şekil değiştirmek istiyordu, yürümek istiyordu. Aksine gittikçe daha dar gelmeye başlayan yerinde sıkışıp kalmak zorundaydı. Bir motor sesi, sonra sert bir vuruş, madenin madene çarpmasından çıkan bir sarsıntı, uçağın buna hafif şıngırtılarla verdiği cevap. Bunlar teknik seslerdi, bir saldırı değil. Sonra havalandırmadan çıkardığı sese benzer hafif ama daha güçlü bir vızıltı, daha güçlü bir motor sesi. Uçağa benzin koyuyor. Rahatlatan bir ses. Bütün korku ve endişelerim geçti. Dileğim yerine gelmişti. Gidiyoruz. Nihayet gidiyoruz. Burada İtalya'nın bir yerinde bu iş son bulmayacak. Elebaşı uçağın içinde hızlı ve telaşlı adımlarla koşturuyor. Bu bir sinyal. Dikkat. Gene bir şeyler olacak. Beni sindiren şey yeniden dayak atmaya başlamasından çok bu adamın ne yapacağının bilinmez olması. İki sıra önümdeki genç bir kadın "Tuvalet please, tuvalet please" diye sormaya kalkıştı. Yezid onun önünde durdu, başını sağa sola salladı ve kadına baktı. Yandan kıvırcık siyah saçları ve kocaman bıyığı görülüyordu. Esmer yüzünde kırmızı lekeler vardı. Dikkatini toplamaya çalışıyor, sanki bütün gücünü gözlerinde toplamak istiyordu. Bu adam fazla iri değildi ama kendini dev gibi göstermek gayreti içindeydi. Başka bir yerde olsaydı bana bir canavarın karikatürü gibi gelirdi. Ne yapacağı belli olmaz bir delinin bakışlarını takınmayı başardı. Ben de tehlike bölgesindeydim. Küçük esmer suratında çirkin, korkunç gözleri fıldır fıldır dönüyor ve yandan beni de gözlüyordu. Birdenbire sert bir hareketle tabancayı havaya kaldırdı. Döndürdü, ve indirip kendi alnına dayayarak sanki tetiğe basacakmış gibi yaptı. Sonra silahı indirip kadına doğrulttu. Beriki başını çevirdi. "You are not allowed to move. Sit down. Everybody has to be quiet." Sonra öne doğru gidip bir çocuğa gülümsedi ve başını okşadı. Annesi korkarak yana çekildi. Yezid, "You will be home soon, my dear," gibi bir şeyler söyledi. Sergilediği bu yumuşak tavır yapmacık değildi. Kemerleri bağlama duyurusu yapıldı. Zamanı aklımda tutmaya çalıştım. Zaman. Hep böyle anlamsız bir saat tutma merakım vardır. Buna rağmen formun sorularını cevaplandıramıyorum. Olay geçtiği zaman, günü, tarihi, saati, dakikası. Ah, keşke sadece dakikalar olsaydı. Yerde geçen yaklaşık 2 saatten sonra uçak yeniden hareket etti. Gittikçe hızlandı, kalktı ve havalandı. Kulaklarımdaki basınç fazla değil. Teröristlerin planını bilmemek, bundan sonraki hedefi bilmemek beni rahatsız etmiyordu. Dayanılmaz duruş bitmişti. Uçmak normal bir şeydi. Uçmak, bütün bu anlamsız, bilmece gibi girişime bir anlam kazandırıyordu. Madem uçak yolcusuyduk, uçmalıydık. Storları açmamıza izin verdiler. Güneş arkadan gelip kanatlara vuruyordu. Uçuş yönünden bir kuşku yok. Gökyüzünün derinliklerinde, gittikçe koyulaşan mavilikler önünde, grimsi bulut kümeleri. Önümüzde, doğu yönünde, peş peşe değişen renk tonları içinde, gri mavi, gri eflatun ve en son, birkaç dakika içinde görünen son kızıl parıltı ardından gece başlayacak. O anda ilk defa bu gece eve dönemeyeceğimi anlıyorum. Hatta Frankfurt'a bile. Hoparlörden bir ses kaptan ismini söylüyordu. Loder Kruger kemerlerimizi bağlamamızı rica etti. Aynı anda pencerelerin ardında bir şimşek çaktı. İnsanın kolunu hareket ettirebilmesi ne hoş. Almanca konuşan babacan bir ses duyması ne güzel. Gerekli el hareketlerini tadını çıkara çıkara ağır ağır yaptım. İkinci bir şimşek pencereyi aydınlattı. Uçak hissedilir bir yön değişikliği yapmadan dosdoğru uçuyordu. Şimşekler sıklaştı, motor gürültüleri arasından tatlı tatlı gelen gök gürültüleri duyuyordum. Fırtınanın içinden geçiyoruz, kaptanın sesi bir süre ortalığı yatıştırıyor. Fakat sonra uçak zangırdamaya başladı. Fırtına yüzünden sallanıp sarsılıyordu. Fırtına uçaklara ve içindekilere bir zarar vermezdi. Ben öyle biliyordum veya öyle bildiğimi sanıyordum ama şimdi uçağın hareketindeki ritme uyan yeni bir telaş bütün vücudumu sardı. Kısa süren hava boşluğuna düşüşler, sonra aldatıcı bir durulma, tepemizdeki dolapların titreşimi ve sözde sıkıca tespit edilmiş olan metal aksamın gıcırtısı. Birdenbire düşeceğiz. Bu tehlikenin şaşırtıcı, yok farz edilemeyecek varlığı bizi baskı altına alan kadınlarla adamları iyice önemsizleştirdi. Fırtınaya rağmen istedikleri kadar dimdik ortalıkta durmaya ve kahraman rolünü sürdürmeye çalışsınlar, gözümüzde oyuncak bebeklerden farkları yoktu. Fırtına yüzünden bizi kaçıranlarla birlikte denize düşüvermek çok gülünç bir şey olurdu doğrusu. O zaman kazanan kimse olmayacaktı, kaybedendi. Hep birden denize çarpıp bayığı ve iğrenç bir şekilde son bulacaktık. Dost, düşman, kadın, erkek boğulup balıklara yem olacaktık. Gözüm "Life Jacket Under Your Seat" yazısına takıldı. Buralarda bir yerde hala life jacketlerin bulunması da bana pek inanılır görünmedi. Bizi kaçıranlar düşecek olursak bize can yelekleri taktırtmayacak kadar aptaldır muhtemelen. Bizimle birlikte onlar da batıp yok olmaya eğileceklerdir. Son saniyeye kadar bombaları yakalamış yumrukları havada, biz de yeleksiz yüzmeyi beceremeyecek kadar uyuşmuş kollarımızla. Bu can yelekleri nasıl takılır? Havalanırken gene dikkat etmedim. Ne zaman hangi ip çekilecek? Tam zamanında, fazla sıkmadan bu sarı şey içinde ne zaman zıplanacak? Beceriksizliğim ve telaşım yüzünden yanlış zamanlama ile yanlış ipi çekiyorum. Herkes yeleklerini giymiş, sadece ben kalmışım. Herkes beni bekliyor. Sonunda soğuk lastiği boynuma ve göğsüme geçmiş bulunuyorum. Beni taşıyorlar. Kendimi suyun içinde çalkalanırken görüyorum. Aynı anda Stuttgart tren istasyonunda beni bekleyen Rainer beliriyor sahnede. Tren tam zamanında gara girdi. Rainer kadınları uzaktan şekillerine, saçlarına bakarak tasnif ediyor. Benim bağırmaya gücüm kalmamış. Nefes almaya çalışıyorum. Rainer birkaç adım koşuyor. Birini bana benzetti ama hayır, yanılmış. Dalgalar görmemi engelliyor. Selamlaşan, kucaklaşıp öpüşen insanlar yolunu kesiyor. Peron yavaş yavaş tenhalaşırken Rainer ilk kez Andrea yok diye düşünüyor. Andrea nerede ki? Treni mi kaçırdı? Ben yüzerek peronu geçtim, neredeyse ona yetişiyorum. Fakat o garden çıkıyor ve eskiden parmaklıkların bulunduğu noktada etrafına bakınıyor. Arkasından yüzüyorum, yelek hareketlerimi engelliyor. Rainer eliyle alnını kaşıyor. Geleceğimi bildirdiğim trenden inmeyişime bir türlü akıl erdiremiyor. Saat 18.15'te yalnız seni bekliyorum. Telgrafa böyle yazmıştım. Yalnız seni bekliyorum. Ağzımdaki tuzlu suları tükürürken onun kafasında nedenleri sıraladığını fark ediyorum. Andrea treni kaçırmıştır. Uçak rötar yapmıştır. Veya gümrükte işler sandığından uzun sürmüştür. Başımdan aşan yeni bir dalga ve Rainer trenlerin geliş saatlerinin duyurulduğu yerin önünde 45 dakika sonra Frankfurt'tan bir tren daha var. Dalgalar beni onun peşi sıra sürüklüyor. Rainer şaşkın ve huzursuz istasyonda dolaşıyor. İnsanlardan çok dükkanların vitrinlerine bakıyor. Merdivenleri inip inip çıkıyor. Tuz gözlerimi yakıyor. Kollarım taşlaşmış, bacaklarım sarkmış. Sevgilim parmaklıksız taş merdivenlerden bir iniyor, bir çıkıyor. Ben sulara karışmışım. O, istasyon merdivenlerinde çaresiz, gittikçe vücudum ağırlaşıyor, batıyor, denizde boğuluyorum. Düşerken kim beni tutacak? Beni tut. Düşersem beni tut. Gözlerimi açtığım zaman elebaşı Yezid'in sallantıya uymaya çalışarak koridorda yavaş adımlarla ilerlediğini gördüm. Fırtına ondan daha güçlüydü ve onu küçük düşürmüştü. Ya buna kızmış da attığı her adımla uçağı aşağı bastırmak isteyen bir tavır takınmıştı ama her seferinde uçak yeniden yukarı kalkıyor ve ona yeniden kendisini aşağıya doğru itme fırsatı veriyordu. O an ondan nefret ettim. Azametli bıyığı ile, azarlayan bakışları ile, huzursuz davranışları ile bu genç adamdan nefret ettim. Bu kara saçlı serseri elinde silahı olmadan bir hiçti. Fırtınadan korkan çığırtkanın teki. Ne olacak? Kumandayı eline almış. Üstelik kumandan sesiyle konuşan, ne yapacağı belli olmaz bu deli, benim hayatıma karışmaya cüret etmişti. Yalnız beni değil, hepimizi bütün alışkanlıklarımızdan ve bağlantılarımızdan koparmıştı. Şimdi de bu fırtınada sallandırıp duruyor, bizi bilmediğimiz bir savaşa sürüklüyordu. Duygularımın hakimi, korkularımın diktatörü olmuştu. Artık kendimi tutamadım, başımı kollarımın arasına sakladım ve önümdeki koltuğun arkasına dayadım. Olabildiğince sessiz, ağladım, ağladım. Rainer hala istasyonda. Çaresiz ve kızgın, merakla ikinci treni bekledi boş yere. Sonra gar lokantasına girdi. Üçüncü treni beklesin mi, beklemesin mi karar veremedi. Kendine bir bira söyledi. Televizyon açıktı ve Rainer birden yerinden fırlayıp ekrana yaklaştı. Mallorca'dan Frankfurt'a giden Lufthansa uçağı kaçırıldı. İçinde 5 mürettebat ile şu kadar yolcu vardı. Hedefi belli değil, isteklerinin ne olduğu henüz açıklanmadı. Bonn'da olağanüstü toplantı. Ve Rainer. Rainer şimdi ne yapacak? Birden onu artık göremez oldum. Hatlarda arıza var. Ayrıntıları seçemiyorum. Haberi alınca yüzü ne hale geldi? Çarpıldı mı? Elektriklendi mi? Terledi mi? İstasyondaki uzun bekleyişi ile televizyondaki haberi bağdaştırınca ilk yaptığı hareket ne oldu? Onu gözümün önüne getirmeye çalıştıkça Rainer'ın hatları silikleşti, yok oldu, kayboldu. Palma Nova'da telgrafa non-stop Andrea diye yazdırmıştım. Stuttgart'taki telgrafçılar da telgraf kağıdına aynen öyle geçtiler elbette. Talihin garip bir cilvesi işte. Rainer'dan non-stop uzaklaşmaktayım. Gittikçe uzaklaşıyorum. Non-stop Andrea. Yaptığım bu ucuz telgraf şakası için kendime kızıyorum. Bilmem gerekirdi. Bu derece kendime güvenmemeliyim. Şimdi cezamı çekiyorum. Rainer da çekiyordu. Kendime sitem edip durdum. Sanki bu duruma bilerek ve isteyerek kendimi sokmuşum gibi. Sanki kaçırılmayı ben istemişim. Her şey benim telgrafa eklediğim o çocukça saf cümle yüzünden olmuş gibi. 2-3 saat sonra yeniden yere iniş. Fakat bir değişiklik yok. Eller yukarıda, konuşmak yasak, kıpırdamak yok. Gene sadece beklemek ve pilot kabininden gelen bağırıp çağırmalar. Gene sessiz oturup hiçbir şey düşünmeme denemesi. Tıpkı okuldaki gibi. Tuvalete girmek istiyorsun ve zil bir türlü çalmıyor. Hiç değilse makyaj çantası olsa ya da bir ayna. Hala bir takım istekler ileri sürüyordum ve bunun bir hata olduğunu farkındaydım. Her şeye boş vermeliydim. Kendi kendime nereye inersek inelim fark etmez diyordum. Yakında özgürlüğe kavuşmayı ummanın yararı yok diyordum. Hele her çeyrek saatte bir yeni korkulara, yeni umutlara kapılıp tekrar hayal kırıklığına uğramanın hiç yararı yok diyordum. Bütün düşündüğüm şeyleri unutmak istiyordum. Duygularımı da dondurmalıydım. Düğmeyi kapat. Tüm duyu organlarını kes, at. Meditasyon yapabilmek, bir yogi olmak, kız arkadaşım H'nin yaptığı gibi yere oturup kendi bedenine dalmak, dünyayı unutmak. Hiç değilse yanımda inleyen kızı ve silahlı ve bombalı dört insanı unutmak. Bu sanat hakkında pek bilgim yoktu. Denemeliydim. Önce açık sarı ve portakal renkleri ile desenli döşemelere gözümü diktim. Desene ve renklere ilk defa dikkat ediyordum. Çirkin ve sevimsiz yuvarlak çizgiler, desinatör bile herhalde bütününe bakmamıştır. Verev olmaları, desene hareket katma ihtiyacından. Renkler zayıf, kimseyi kızdırmamalı. Dürtülememeli. Bunlar benim uçağımın, benim koltuklarımın kumaşlarıydı. Benim karşımdaydı. Onları gözümün önünden yok ettim. Çirkin şeyler görmek istemedim. Onları kaldırdım, canlı renkler getirdim ve daracık yeri kuvvetli bir kırmızı ve sarı renklerle bezedim. Bazı melodiler ve ritimler aklıma takıldı. Resimler, çemberler, girdaplar hayal ettim. Onlara hep kırmızı ve sarı yeni tonlar kattım ve hepsi bir bulut olup beni sardılar. Sonra kendimi bu bulut arasında yeniden uçağın içinde hapsolmuş bulunca çöktüm, bittim. Saate bakmamak için kendimi zorluyordum. Tüm umudum zamanın çabuk geçmiş olmasındaydı. Renkler ve desenler üzerine kurduğum meditasyona başladığımdan beri en az yarım saatin geçmiş olduğunu sanıyordum. Sadece 9 dakika geçmişti. Hatta daha da az. İkinci deneme sağ yanımdaki plastik kaplama duvar. Loş ışık altında kah kemik rengi, kah uçuk sarı pırıltılar saçan bu beyazlığa gözümü diktim. Dakikalarca minicik bir noktaya dalıp gittim. Nokta karardı, koyulaştı ve resimlerle doldu. Herhalde beyaz kireç badanalı hastanelerde delilerin de başına aynı şey geliyordu. Delileri örnek almak. Daima uyumlu bir gülümsemeyle doktorların dediğini yapmalı ki daha tehlikeli olmasınlar. İnsan gözünü daima beyaza dikmeli ve kendi kafasındaki dünyayı yaşatmalı. Ne derlerse yapmalı. Bu doktorların seni deli gömleği içinde tutan her hareketine, her itirazına, her sözüne karşılık yeni ağrılar veren, elleri iğneler, aletler, ilaçlarla dolu bu insanların her dediğini yapmadı. İnsana neyi uygulayacaklarını, nereni keseceklerini, neyini çıkaracaklarını bile söylemezler. Deliyi oynamayı denedim, dikkatimi buna verdim. Plastik kaplamaya bir değişiklik getirmeye çalıştım. Petrol, saf petrol. Ve işte petrol tüm pisliğiyle fışkırıyor. Petrol kuyuları, boruları, tankerleri, sonra depoları, plastiğin fabrikada petrol başka kimyasal maddelerle karışıyor, boyanıyor, inceltiliyor ve pres makinelerinden geçiriliyor. Yıkanıyor, üst üste istifleniyor, toplanıp yükleniyor ve Amerika'nın herhangi bir havaalanında yeniden açılıyor. Yardımcı işçiler tarafından bu uçağın yanına taşınıyor. Teknikerler tarafından işleniyor, ölçülüyor, düzeltiliyor, vidalanıyor veya perçinleniyor. Ve işte benim duvarım, barınağım, yorgun vücudumun ısısı ile sıcacık, yumuşak. Bu plastik parçasına yakınlık duymaya başladım. Bu benim için yapıldı. Katılaşmış petrolüm benim, yastığım. Beyazlığa iyice daldım. Yastığımı beyazın tonlarından geçirdim. Sonra onu sarıya, kahverengine dönüştürdüm. Biraz daha gayretle kırmızıya çevirdim. Maviye, ardından eflatuna boyadım. Siyahı istemiyordum. Fakat duvarı simsiyah ve giderek daha da koyu siyah görmemek için kendimi zorladıkça gece karasını gözümün önünden silip atmam güçleşiyordu. Ve ben bu renk değiştirme yolculuğuna kendimi öyle kaptırmıştım ki bir an bu denemeyi nasıl keseceğimi bilemedim. Yanımdaki hanım önündeki küçük sehpacı indirdi. İçecek veriyorlar diye fısıldadı. O an plastik beyazı süte dönüştü, süt bardakları boşaltıldı, bir bardak taze soğuk süt bana uzatıldı. Birdenbire uçağın içi hareketlendi, eller kollar indirildi, sehpalar açıldı. Saatlerden beri Yolcuların arasına karışarak ortadan kaybolan hostesler ayaklandılar ve içecek bir şeyler dağıtmaya başladılar. Bizi kaçıran kızlar oradan buradan duyulan fısıltılara karşı "Don't talk, you are not allowed to talk, shut up" diye havladılar. Yarım bardak kola ya da portakal suyu arasında seçim yapmak zorundaydık. Ben kola aldım. Acele içtiğim ilk yudumdan sonra yanlış yaptığımı anladım. Bu benim susuzluğumu, açlığımı ve uyanıklığımı arttıracaktı. Yarım bardak dolusu tatlı bir içecek, susuzluğu iyice ortaya çıkarmaya yeterdi. Saat 9:30'du. Ve ben otelde yediğim kuvvetli kahvaltıdan sonra 12 saattir hiçbir şey yiyip içmemiştim. 9 saattir tuvalete gitmemiştim. Ötekiler de öyle, çocuklar bile. Plastik bardaklar toplandı. Hostesler de bizim gibi susmak zorundaydı. Soğukkanlı ve dost görünmeye çalışıyorlardı. Bizden fazla bir şey bilir halleri yoktu. Buna karşın Lufthansa üniformalı 3 kadının hareketleri ve jestleri nöbetçiler tarafından kuşkulu gözlerle tartılıyordu. Sanki hosteslerin bize verecek gizli mesajları varmış ya da bizi isyana teşvik edecek sözler fısıldayacaklarmış gibi. Pilot kabinindeki bağırışmaları bidon gürültüsü izledi. Her şeye boş veriyordum. Başka türlüsü olamazdı zaten. Mesane üzerinde giderek şiddetlenen bir baskı. Öteki yolcular da aynı baskıyı hissediyor olmalıydı ama kimseden ses çıkmıyordu. Ötekilerin yüzüne bakmamalıyım. Yoksa patlayıverecekler diye düşündüm ya da ben ağlamaya veya gülmeye başlayacağım veya bir türlü kendimi tutamayacağım. Yanımdakilerle ilgilenmeyi ve fısıldaşmayı kendime yasakladım. Yüzlerinden bir şey okumaya da kalkmayacaktım. Uzaklarda oturan yolcuların yüzleri bile bana tehlikeli görünüyordu. Bir aynaya bakar gibi onlarda kendi korkmuş, büzülmüş, suskun halimi görmekten korkuyordum. Oyalanmak için yeni bir çare buldum, yeni bir alıştırma. Görüş alanım içindeki bütün yolcuların saçlarını inceleyecektim. Yüzlerini ve başlarını görmeden. İyi ki erkeklerin çirkin yağlı enseleri koltukların arkasında kalıyordu. Önce renk farklılıklarını kaydettim, ayırdım ve saydım. Sarı tonlarını sınıflandırmak bir hayli vaktimi aldı. Sonra biçimlere baktım. Permalı olanlarla doğal dalgalıları, küçük dalgalı olanlarla iri dalgalıları ayırdım. Erkeklerin özenle bakılmış, takke biçimi kesilmiş, dümdüz saçlarını beğenmeyerek tespit ettim. Griler gri olarak kaldı.